İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz inşallah. Bingöl FM 102, Birlik FM Kayseri radyolarından da sizler bizleri dinleyebilirsiniz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla da bize e-maillerinize katılabilirsiniz. E-mail adresimiz ahirzamansohbetleri@hotmail.com. Hocamız da programın ilerleyen dakikalarında bizlerle beraber olacak inşallah. Sevgili konuklarım Sayın Doktor Oktar Babuna ve Altuğ Berker, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Nasıl başlamak istersiniz, hoş bulduk.
Fosillerimiz var aslında, onlarla başlasak mı inşallah?
Olur, çok iyi olur inşallah.
Burada şöyle gösterelim. Kozalak fosili görüyoruz, 28 milyon yıllık. Ve günümüzdeki halini gösterelim burada. Biraz yakın çekim alabilirsek. Tam 28 milyon yıllık kozalak. Hiç değişmemiş günümüze kadar. Bunu nereden anlıyoruz? Günümüzdeki haline baktığımız zaman. Bakın burada görüyoruz. Günümüzdekiyle tıpatıp aynısı. En ufak bir farklılık yok. Bu tabii evrimin olmadığını çok net kanıt. Yani bir tane böyle bir fosil olsa yeterli. Kaldı ki 350 milyon tane var bu şekilde. Hepsi yüz milyonlarca yıl boyunca, milyonlarca yıl boyunca en ufak bir değişikliği uğramadığını gösteriyor. Yani evrimin olmadığını, Allah tarafından Allah'ın ol demesiyle bir anda yaratıldığını.
Tabii.
Çünkü bakıyoruz tarihte bir anda ortaya çıkıyor fosiller.
Evet.
Bunu kesin olarak kanıtlıyor. Evet, deniz lalesi fosilini görüyoruz. 400 milyon yıllık. Bakın günümüzdeki halinden en ufak bir farkı olmadığını da şöyle tutalım ki aynı, gerçi böyle gösteriyor evet resimde de. Bu şekilde gösterecek olursak günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı, 400 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış. Bu da tabii evrimi ortadan kaldırıyor. Böyle yüz milyonlarca delil var işte. Yani Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Hiçbir evrim olmadığını gösteriyor.
Bu, yani dünyada bunu ortaya çıkartan sayın hocamız oldu. Allah razı olsun.
Evet.
Hakikaten fosillerin önemi çok büyük. Kendi izahıyla hocamızın Kur'an'da da işaretler var hakikaten fosil konusunun önemine ayet-i kerimelerden. Ve canlılığın değişmediğini bize milyonlarca örneği göstermiş oluyor. Evrim teorisi, Darwin'in kendi söylemleri şu şekilde. Eğer böyle bir şey olsa diyor, evrim olsa diyor, bunu bizim fosillerle gösterebilmemiz lazım diyor. Ve hatta bunlardan çok fazla olması lazım. Ama niye hiç bir tane ara geçiş formuna rastlayamıyoruz diyor. Ara geçiş formu da olmuyorsa, yoksa evrimde yok demektir. Çünkü onların iddiasına göre güya canlılar birbirlerinden milyonlarca yıl gibi çok uzun yıllarda ufak ufak değişikliklerle güya değişiyorlar sözde. Ve o zaman böyle yarı bacak, yarı kanatlı, farklı, değil mi, asimetrik, patolojik değişik canlıların olması gerekiyor. Hatta bunlardan milyarlarca olması gerekiyor. Çünkü milyonlarca senede bir değişiklik oluyorsa bunun milyarlarca örneği olması lazım. Nereyi kastak oradan ara geçiş formu çıkması lazım. Dolayısıyla dünyadaki bütün yer katmanları araştırıldı. Bir tane bile bulunmadı.
Evet.
Zaten Darwin diyor, eğer ara geçiş formu yoksa benim teorim de çökmüş demektir diyor. Hocamız da birkaç yıldan beri söylüyor, ben 10 trilyon vereceğim diyor bir tane ara geçiş formu getirene diyor. Evrimi savunanlardan şimdiye kadar hiçbir ses çıkmadı. Çünkü ara geçiş formu yok. Çünkü bütün fosiller, bulunan 350 milyona yakın fosilin hepsi tam mükemmel, günümüzde de örneği yaşayan canlılar. Mesela 300 milyon yıldan beri hiç değişmemiş balıklar. Bu neyi gösteriyor? Değişmemişse evrim yok demektir. Allah yarattı demektir. İnşallah.
İnşallah. Yani o kadar böyle garip, akla mantığa aykırı iddiaları var ki. Mesela bir örnek daha verelim ki buna işte endosimbiyozis denen bir isim vermişler böyle. Şu anlama geliyor onların iddiasına göre, Darwinistlerin. Kloroplast gibi hücreler var. Bu fotosentezde bitkilerin kullandığı organeller daha doğrusu. Özür dilerim. Ve bazı hücrelerde de işte mitokondri denilen organel var. Bunlar da enerji santralları hücrenin. Şimdi bunların hücrenin bir kendi ana DNA'sı var. Ama bu organellerin de kendi DNA'sı var ayrıca. Yani onların içinde de bir DNA var. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki bu organeller iki bakteri hücresinin asalak yaşamı sonucu oluştu. Yani bir bakteri hücresi bir başka bakteri hücresini yutuyor. Siyanobakteri denen böyle işte onun da fotosentez yapma becerisi var. Daha sonra bu bakteri işte kloroplast haline geliyor. Ya da bir başka bakteri yuttuğunda da bu mitokondri denen organel haline geliyor. Bu o kadar akılsızca bir iddia ki. Bir kere yani çocuk bile bilir bunu. Bir bakteri bir başka bakteriyi yuttuğunda ya da bir hücreyi yuttuğunda metabolize eder onu. Yani sindirir. Onu sindirecek enzimleri vardır zaten. Değil mi? Böyle bir şey mümkün hakikaten. Mesela bağışıklık sisteminin hücreleri var. Fagosit denilen hücreler. Mikropları bir bütün halinde yutabiliyor. Bakterileri yutabiliyor böyle bir şekilde ama hemen metabolize ediyor onları. Şimdi metabolize edeceği için bu bir kere imkansız. Hadi bu sefer diyorlar ki metabolize edecek, sindirecek enzimleri yoktu. Bu da çok saçma. O zaman da açlıktan ölür hücre. Yani her iki durumda da olmuyor. Evet yani mitokondri denen organelin ve kloroplastların kendi DNA'ları var. Bu doğru. Ama bunun çok büyük bir faydası var. Bakın bu da özel bir yaratılış. Hücrenin bölünmesi sırasında mitokondrilerin de süratle bölünmesi gerekiyor. Çünkü hücre bölünüyor. İki hücre oluşacak bundan. Mitokondrilerin de bölünüp bir kısmının buraya, bir kısmının bu tarafa gitmesi gerekiyor. Değil mi? Enerjisiz yaşayamaz bir hücre. Ve mitokondri yapmak için çok büyük zaman gerekirdi. Oluşması için hücrenin içerisinde. Hayatta kalamayacağına göre bakın Allah onun kendi DNA'sı yaratılmış içerisinde ki o da bölünüp yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa gidiyor. Bu mükemmel bir yaratılış mucizesi. Dolayısıyla bundan dolayı bir DNA'sı var. Ama proteinlerinin bir kısmını dışarıdan alıyor. Yani ana DNA'nın, ana hücrenin ana DNA'sından alıyor. Oradaki proteinler, kodlanan proteinler üretilerek mitokondriye geliyor. Bu da bir yaratılış mucizesi. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bir hücre başka bir hücreyi yutup da onu organel olarak kullanacaksa onun genetik bilgisini nasıl önceden barındırabilir? Yani ana DNA'da proteinlerin bir kısmı ana DNA'da değil mi? Yani dur ben şu hücreyi yutacağım. Onu ileride organel olarak kullanacağım. Enerji santrali yapacağım. Onun için de biraz protein yapayım. Faydalı olacak enzimler. O da benim bir yanımda bulunsun. Olabilir mi böyle bir şey değil mi? Ne kadar saçma bir şey. Burada yani hücrenin tek parça, tek olarak yani Allah'ın oğlu demesiyle bir anda yaratıldığı çok açık. Bunu 1970'li yıllarda Lynn Margulis diye birisi, bir Amerikalı Darwinist onlar ortaya atmıştı. Artık kendileri bile inanmıyor. Ama işte bu Habertürk'teki programda kalkıp da bunu böyle işte bunu tabii şundan yapıyorlar aslında. Böyle kimsenin anlamayacağını düşünerek bir laf söyleyecek. İşte endosimbiyozis bir şey diyor böyle arada. Onu çok kişi anlamaz tabii endosimbiyozun ne olduğunu ancak değil mi? O konuyla ilgili uzmanlaşmış bilim adamları bilebilir. O öyle bir şeyle böyle bir anda laf salatası yapıp herkesi kandırmak gibi bir şeyler oluyordu. Ama elhamdülillah hocamızın kitaplarında bunlar açık açık yazıyor. İnternet sitelerinde de var. Girip okurlarsa da inşallah. Bizim bulunduğumuz ortamda tabii bunları yapamıyorlar Allah'ın izniyle.
Tabii.
Her iddialarında böyle büyük bir saçmalık görüyoruz. İnsanın sıtma hastalığı ile ilgili bir 3D film hazırlamışlar. Onu gösterelim mi?
Tamam.
Sivrisinekten nasıl bulaştığını gösteren ve organizmayı nasıl tuttuğunu gösteren sıtma hastalığı hakikaten dünyada milyonlarca insanın hasta eden bir hastalık sıtma ve birçok insanın da ölümüne sebep oluyor. Yani milyonlarca insanın da ölümüne sebep olmuştur, vesile olmuştur bugüne kadar.
Çok eski zamanlarda özellikle.
Evet, tabii Afrika'da özellikle değil mi? Sivrisineğin bol olduğu bölgelerde oldukça yaygın olarak var bu hastalık günümüzde. Evet, bunu bir insan derisi olarak canlandırmışlar. İşte üzerine canlandırdıkları bir sivrisinek gelip konuyor. Sivrisineğin nasıl soktuğu şimdi canlandırılmış olarak var. Bakın görüyorsunuz bir tüp şekli iğnesini batırıyor canlandırmada. Oradan kan çekiyor. Bunu yaparken tabii kan pıhtılaşmasın diye tükürüğü var. Tükürüğünde özel pıhtılaşmayı engelleyici maddeler var. Bakın kan damarlarını görüyorsunuz canlandırmasını. Derinin altında hakikaten çok sayıda kılcal damarlar var bu şekilde. bu tükürüklükle tükürüğüyle pıhtılaşmayı engellerken aynı zamanda sıtma paraziti taşıdığı için, bakın sıtma paraziti bu sarı canlandırmalar kan damarlarına geçiyor. Görüyorsunuz.
Birkaç tane.
Evet. Bunlar şimdi kanı filtreleyen bir organımız var. Karaciğerimiz. Kanda filtreleniyor. İçindeki gereksiz şeyler çıkartılıyor. Dolayısıyla sıtmalar, sıtma parazitleri karaciğere geliyorlar. Bakın görüyorsunuz. Evet, burada kan damarından karaciğer dokusuna geçecek şimdi. Evet, bir çıkış yolu arıyor parazit. Bakın görüyorsunuz, Kupfer hücresi denen hücreler var. Bu hücrenin yoluyla içerisine girdi karaciğerin, karaciğer dokusuna. Ve ilk durağı karaciğer. Karaciğer hücrelerinde önce bir çoğalmaya başlıyor. Günler içerisinde, evet, yüzlerce defa bölünerek ilk şeyi karaciğerde durağı hastalığın. Görüyorsunuz. Bir tane karaciğer hücresi enfekte olduktan sonra böyle çoğalarak bölünüyor. Yani sıtma paraziti.
Kendi kendine.
Evet, kendi kendine. Nasıl hücreler, bakteriler bölünüyorsa,
evet,
o da bölünerek ve tekrar kan dolaşımına geçiyor. Bu sefer ikinci durağı al yuvarlar olacak. Kandaki al yuvarlarımızı görüyoruz. Bakın sağlıklı al yuvarlar bu şekilde oluyor böyle görüntüsü. Ortası çökük. Bir şimdi sıtma paraziti geldi. Bizim al yuvarlarımızın içerisine giriyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde kırmızı kan hücrelerinin içerisinde parazit bağışıklık sisteminden korunuyor. Hücrenin içerisinde olduğu için bağışıklık sisteminin ürettiği silahlar tahrip edemiyorlar paraziti. Ve bu sefer al yuvarların içinde çoğalmaya başlıyor. Normalde al yuvarlarımızın, sağlıklı al yuvarların gördüğünüz gibi disk şeklinde bir yapıları var. Bakın bu bir hasta al yuvar hücresi. Bunlar daha yapışkan hale geliyorlar. Damarların duvarına yapışıyorlar böyle gördüğünüz gibi. Onun içerisindeki parazitler çoğalıp onu patlatıyor ve dolaşıma geçiyor. Böyle gittikçe çoğalarak bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada ilave olarak evrimcilerin bir iddiası var. Bakın bu şimdi ciddi bir hastalık değil mi? Bu şekilde. Bunu bu hemoglobinde bazen bir mutasyon oluyor. Hemoglobin molekülünde. Hatta onun da filmi var aslında. Onu da gösterebiliriz. Hemoglobinde olan bir mutasyon tek bir harf değişikliği meydana getiriyor hemoglobin amino asitlerinde. Bir tanesini değiştiriyor. Tek bir tanesini. Bu tek bir tanesinin değişmesi sonucu hemoglobinin yapısında bir bozulma meydana geliyor. Ve kristalize oluyorlar. Yani şekilleri bozuluyor böyle. Kristalize bir hale geliyor. Ve dolayısıyla bu al yuvarın da yapısını bozuyor. Biraz önce gördük al yuvarların böyle disk şeklinde bir yapısı vardı değil mi? Ortası çökük, kenarları şişkin böyle bir yapısı vardı. Bunu bozuyor ve bozduğu için al yuvarlar orak şeklinde geliyorlar böyle. Orağı bilirsiniz böyle hani tarlaları buğday kesmede kullanılır, orakların şeklini düşünün. O tarz bir yapısı oluşuyor ve damarları tıkayarak çok ağır hastalık meydana getiriyor. Buna da orak hücreli anemi deniyor. İsmi bu şekilde ve öldürücü bir hastalık. İnsanların bu hastalığa yakalanan insanların ortalama ömrü 40-50 seneye iniyor. Yani 40 küsur senede vefat ediyorlar eğer tedavi edilmezse ciddi bir şekilde. Ağır bir hastalık yani. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Sıtma bu orak hücresine yakalanan insanlardaki bu eritrositlerin formu bozuluyor ya. Onun içerisine girdiği zaman hemen patlatıyor ve içerisine girmekte de zorlanıyor. Dolayısıyla kırmızı kan hücresini tamamlıyordu ya ömrünün bir kısmını. Orada ürüyor, sonra kana geçiyordu. Hani biraz önceki filmimizde gördük. Bu dönemi tamamlayamıyor. Tamamlayamadığı için, çoğalamadığı için hatırlarsanız ne demiştik? Bağışıklık sistemi hücreleri, bağışıklık sisteminin silahları kırmızı kan hücrenin içerisine girdiği zaman etkili olamıyor. Değil mi? Bu kırmızı kan hücrenin yapısı bozulduğu için bu dönem olmuyor. Dolayısıyla sıtma bağışıklık sistemi tarafından tahrip ediliyor üreyemeden. Dolayısıyla bu hastalığı olanlar, yani bu genetik hastalığı olanlar, orak hücreli anemisi olanlar sıtmaya daha az yakalanıyorlar. Bu doğru. Ama bunu diyorlar ki şimdi bakın bu kadar ağır bir hastalığa yakalanmış olan kimseleri faydalı bir mutasyon gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani bu genetik bir hastalık doğru ama diyorlar faydalı bir mutasyon çünkü daha az sıtmaya yakalanıyorlar. Şimdi hep birlikte düşünelim. İnsanda beyin hasarı, böbrek hasarı, akciğer hasarı, dalak hasarı, kemik sistemi hasarı, ondan sonra bağışıklık sisteminde hasar meydana getiren bir hastalık. Sırf sıtmaya daha az yakalandığı için bunlar faydalı bir mutasyon olarak gösterilebilir mi?
Kesinlikle.
Değil mi yani?
Yani evet.
Çocuk bilebilir bunu.
Asla çok aykırı.
Değil mi? Çok aykırı değil mi bu? Evet. Tabii işte yani evrimcilerin yaptığı bu. Bakın hep bir uydurma bir şeyle böyle çıkıyorlar ortaya. İşte sıtmaya daha az yakalanıyor. Ha, o zaman tamam faydalı mutasyon. Öyle şey olur mu? Bu çok ağır bir hastalık. O zaman da diyorlar ki şimdi bu hastalığın bir iki tane geninde hastalık geni olduğu durumlar var. Homozigot deniyor bunlara. Bazen anneden sağlam, babadan hastalık geni geliyor. Yani biri hastalık geni, biri sağlıklı bir gen oluyor. Ve hastalığın bütün belirtileri oluşmuyor. Bu saydığımız belirtileri vardı. Hastalık belirtileri oluşmuyor ama bir kısmında da oluşuyor. Yani grubun az bir kısmında da olsa oluşuyor. Bir kere bu doğru değil. İkincisi bu tip insanlar yani anneden sağlıklı, babadan hasta geni ya da işte neyse biri hasta, biri sağlıklı gen olan kişiler... Ağır egzersiz yaptıklarında, ağır spor yaptıklarında veya işte mesela dağa tırmandıklarında, oksijenin az olduğu durumlarda hastalık bütün belirtileriyle ortaya çıkıyor. O durumlarda hemoglobin kristalize oluyor, orak hücre, al yuvarlar oraklaşmaya başlıyor. Damarları tıkayıp bütün belirtilerini oluşturuyorlar hastalığın. Dolayısıyla bu da doğru değil. Onun da faydalı, işte bakın orada hastalık yok. Aynı zamanda sıtmaya karşı dirençli bu insanlar dedikleri, o da doğru değil. Çünkü al yuvarları kırılgan hale gelen bu insanlar hastalık belirtilerini gösteriyorlar zaten. Hem belli koşullarda hem bir kısım o koşullar olmadan da gösteriyor. Yani hiçbir şekilde doğru değil. Daha verdikleri çok örnek var böyle.
Mutasyon zaten evrimciler kendileri de itiraf ediyorlar. Diyor ki mesela mutasyonu benzetiyor. Bir arabanın motoruna diyor kurşunla ateş etmeye benzer diyor mutasyon. Bu anlamda kurşunla ateş edilen motor zarar mı görür? Yoksa çok daha iyi bir jet motoru mu olur? Onun gibi bir şey mutasyon mutlaka zarar veriyor. En düşük etkisiz yani böyle iyileştirici falan bir mekanizma değil. Yani masalın sihirli değneği gibi bir şey. Her şeye mutasyon diyorlar. Hiç mesela gözü kulağı olmayan bir canlı göze ihtiyacı bir mutasyon oluyor göz oluyor diyorlar. Bir de hocamız çok güzel onu izah ediyor. Bir de sol tarafa mesela sağ tarafta olduysa solda da bir mutasyon yanlışlıkla. Aynı güzellikte, aynı mükemmellikte bir böyle bir masalın sihirli değneği gibi bir şey bir mutasyon. Halbuki mutasyonlar, mesela Çernobil faciası oldu değil mi?
Evet.
Karadeniz bölgemizdeki vatandaşlarımızda kanser oranı yükseldi. Neden? Mutasyon oldu da ondan. Yani mutasyon yararlı mı oluyormuş? Değil mi? Mesela hamile hanımların işte o röntgen ışınlarını, aman yaklaşmayın der doktorlar o ışınların olduğu odaya değil mi hamileler gibi? Niye? Çünkü zarar verecek. İnsan canlılığına zarar verecek. Mutasyon faydalıysa o zaman girmesi gerekir bilakis daha iyi faydalıysa. Öyle bir şey olabilir mi? Yani zararlı oldu. Bütün bilim çevrelerince bilinen bir şey. Yani mutasyonun bir evrimleştirici bir mekanizma olmadığı çok açık ve net belli. Onlar işte böyle büyü sözü gibi yani mutasyon diyor hop bir şey olmuş oluyor gibi. Böyle bir şey yok. Yani örneği de yok. Evrimcilere soruyorsunuz faydalı bir mutasyon örneği var mı diye. En ağababalarına değil mi? Dawkins'e evet. Soruyorlar bir röportajda. Bize faydalı bir mutasyon örneği gösterebilir misiniz Profesör Dawkins diyorlar. En önde gelen evrimciye. Önce bir tavana bakıyor. Sonra bir daha bakıyor. Bir 17 saniye düşünüyor. Bir dakika kamerayı kapatın diyor ondan sonra. Söyleyemiyor yani. Böyle evrim şeyi olur mu? Yani aldatmacadan başka bir şey değil. Bütün canlıları, o bütün mükemmel şeyleri hepsini Allah sonsuz güç ve kudretiyle yaratmış. Görüyoruz yani inşallah.
İnşallah.
Evet. Bazen de böyle işte bilimde ilerlemeler oluyor. Mesela klonlama diye bir teknik çıktı. Hatta onunla da ilgili bir filmimiz var. Nasıl olduğunu anlatalım. Bu tip şeylerde böyle özellikle bir kısım medyada bunları böyle güya evrime delilmiş gibi, haşa insan yeni bir şey yarattı gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani bu süper akılsızca, cahilce insan sınırlı aklıyla, Allah çok sınırlı bir akıl vermiş ve Allah'ın ilhamıyla bilimsel gelişmeler oluyor hakikaten. Ama yaratmak Allah'a mahsustur. Yani insan yaptığı zaman da Allah yaratır onu. İnsanı vesile eder, değil mi? Görüntüsünde yaratılır o zihnin küçücük, beyninin içinde küçücük bir yerdeki küçücük laboratuvara girerek bazı şeyler yapan insanın, değil mi? Onu yaratan Allah'tır. Şimdi bakın burada gösterin. Biliyorsunuz Dolly isimli bir koyundan bir tane böyle Dolly isimli bir kuzu elde etmişlerdi. Daha doğrusu vesile olmuşlardı Allah'ın yaratmasıyla inşallah. Bu şöyle gerçekleşti. Bunun nasıl olduğunu da anlatıyor bu film. Klonlama diye bir teknik yapıldı. Bu kullandıkları koyunun hücrelerinden bir tanesinin çekirdeği alınıp bir yumurta hücresinin içerisine yerleştirildiği zaman ondan o hücre bölündüğü zaman aynı hücrenin kromozomlarına sahip hücreler oluşuyor ve o kromozomlu koyun oluşuyor. Yani bu canlılarda olabilen bir şey. Ama şimdi burada bakın önemli olan nokta bir kere Allah tarafından canlı bir hücre yaratılmış, değil mi? Onun içerisindeki bütün çekirdeği, DNA'sı yaratılmış. Bilim adamlarının yaptığı bir parçayı alıyorlar bir yerden başka bir yere naklediyorlar. Yani bunda yaratmak Allah'a mahsus tabii. Yani orada insan vesile oluyor bir parçanın diğer parçaya nakledilmesine ama kimin yarattığı sorusunun cevabı Allah, değil mi? Çok açık bir şekilde. Şimdi bakın tekniğinde nasıl yapıldığını göreceğiz. Bilimsel olarak. Bakın yine klonlanmış köpekleri görüyorsunuz. Aynı genetik özelliğe sahip oldukları için meydana gelen köpeklerde o hücrenin alındığı köpeğin aynısı oluyorlar. Bakın şimdi burada gösteriyor. Bu bir hücre. Yumurta hücresi bakın görüyorsunuz. Yumurta hücresinin içerisinde kendi DNA'sı var. Kendi kromozomları var. Genetik materyali var daha doğrusu. Bunu bir mikro pipet kullanıyorlar böyle çok ince bir pipet burada görüyorsunuz. Bunun yardımıyla önce bunun DNA'sı alınacak. Sonra diğer DNA enjekte edilecek. Bakın tekniği gösterecek. Bu da hücreyi dayamak için kullandıkları bir araç. Bakın mikro pipet geliyor. Evet. Ve onun DNA'sının boşaltılma aşamasını görüyorsunuz burada. Evet bakın aldı. Çıkartıyor genetik materyalini. Evet şu anda çekirdeği olmayan bir yumurta hücresi var burada. Buna şimdi başka bir hücreden, bu herhangi bir başka bir canlının da hücresi olabilir. Aldıkları genetik materyali bu pipet yardımıyla yerleştirecek. Yani işlem bundan ibaret. Burada da canlandırması görüntülerini görüyorsunuz bunu. Bakın geliyor. Evet. Evet bu böyle küçük minik elektrik aletlerinin yardımıyla oraya yerleştiriliyor. Evet bakın geliyor. Bir delik tam giriş anında evet hücrenin içerisine bırakıyor o genetik maddeyi.
Evet.
Evet işlem bundan ibaret. Yani bu yapılan bu. Şimdi bu Allah'ın yaratma gücünü gösterir değil mi? Bir hücrenin yumurta hücresinin siz çekirdeğini çıkartıyorsunuz genetik materyalini. Başka bir hücrenin genetik materyalini veriyorsunuz. Şimdi burada Allah tarafından yaratılmış olan yumurta hücresi var değil mi? Tam mükemmel bir hücre. Yine Allah tarafından yaratılmış olan bu genetik madde kromozomları mikropipet yardımıyla başka bir hücreden alıp bunun içerisine yerleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bu yumurta hücresi tam bir mükemmel hücre olduğu için yeni gelen genetik materyalle yani yeni gelen genetik bilgiyle o hücrenin, o canlının özellikleriyle çoğalıyor. Bu da bir mucize, Allah'ın mucizesi değil mi?
Tabii.
O hücre, o genetik materyal hangi hücre, hangi canlıya aitse bütün onun özellikleriyle çoğalıyor ve aynısının tıpkısı oluyor o zaman. Yani bütün özellikleri benziyor tabii o zaman.
Maşallah.
Benzer bir şekilde. Yapılan işlem bundan ibaret. Bunun tabii hiçbir şekilde evrime delil olamayacağı değil mi? Ancak Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor. Çünkü burada yaratılmış bir hücre var. İnsanın hücre yaratması mümkün değil. Yani canlılık Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Burada değil mi? Evet. Canlı mükemmel bir hücre olmasa Siz ne yapabilirsiniz ki? Bir protein bile yapamıyor bilim adamları.
Tabii.
Yani ileride Allah'ın dilemesiyle yani bilim Müslümanların kontrolünde inşallah çok büyük ilerlemeler olacak. Hadislerden bunu anlıyoruz ki oraya doğru gidiyor. Hakikaten ileride proteinler yapılabilir laboratuvar ortamlarında. Ama bu da Allah'ın yarattığını kanıtlar. Yani tesadüfen olamadığını ancak çok özel tekniklerle, çok bilimsel tekniklerle proteinler yapılabiliyor. Günümüzde de laboratuvarda yapmak mümkün değil. Sadece hücre içerisinde gerçekleşebiliyor. Bu devrimi yıkan bir bulgu. Çünkü doğada hiçbir şekilde tesadüfen bir protein molekül dahi oluşmuyor.
Tabii. Bir proteinin oluşması için bir başka proteine ihtiyaç var. Değil mi hocamız anlatıyor bunu.
Evet.
O zaman zaten kilitlenmiş oluyor. Yani bir tanesi tesadüfen meydana gelemeyeceği oradan anlaşılmış oluyor. Çünkü başka bir proteine ihtiyaç var. Demek ki Allah yaratıyor her iki proteini de. Bütün canlılığı. Hücre zaten dediğiniz bir şehir kompleksliğinde, mükemmelliğinde bir yapı. Büyüttüğünüz zaman değil mi? Enerji santralleri var içinde, bölünme, çoğalma ile ilgili, beslenmeyle, sindirme ile ilgili, genetik kodlaması. Böyle hücre çok mükemmel bir sistem. Yani 100.000 tane bilim adamı toplanıyor, bir tane hücre yapamıyor.
Evet.
Sonra da tesadüfen oldu bu diyor ve çoğaldı tesadüfen diyor. Sen bir bilim adamı olarak laboratuvarlara sahipsin, hücreyi tanıyorsun, bütün organellerini biliyorsun. Her şeyiyle, bütün parçalar elinde var. Yine de hücreyi meydana getiremiyorsun, bir tane hücreyi. Sonra ona tesadüfle olabilir mi böyle bir şey? Değil mi? Bir insanda 100 trilyon tane hücre var. Düşünün, bütün insanları toplayın, bütün hayvanları toplayın, bütün canlılığı toplayın. Katrilyonlarca hücre ve içindeki o mükemmel sistemler, bilim adamları toplanıyor, akıllı insanlar, bir hücre yapamıyor. Bunun tesadüfen olamayacağı belli. Allah'ın yarattığı sonsuz kudretiyle, sonsuz ilmiyle yarattığı çok açık.
Evet. Tabii çünkü canlılık çok farklı bir şey. Yani hücrenin içerisinde bir şehir gibi kompleks bir alem var. Ve anan yaratılıyor. Yani o kadar kompleks ki yani şehirden daha kompleks. Çünkü 10 milyar tane protein var. Hücrenin organelleri var. Mesela sadece enerji santrallarının sayısı karaciğer hücrelerinde 2000 tane. Dünyada 2000 tane nükleer santral var mı? Yani. Yok tabii ki yani değil mi? Türkiye'nin hala nükleer santralı yok. Değil mi? Girişimlerde bulunuluyor. Bakın bir tek hücrede 2000 tane nükleer santral var. Ve teknoloji olarak yeryüzünün en gelişmiş nükleer santrallarından daha gelişmiş bir yapıya sahip. Çok kompleks mitokondrilerin yapısı. Bu da değil, sadece binlerce fabrikası var. Ribozom denen fabrikalar, saniyede 2000 tane protein üretiliyor bakın. Her an 10 milyar tane protein var içerisinde. Bunlar, bu milyarlarca protein etiketlenip posta kodu sistemleriyle hiç yolunu şaşırmadan doğru adreslere gönderiliyor. Yani akıl almaz bir düzen var böyle. Hakikaten akıl almaz derken Allah affetsin. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Böyle bu kadarcık milimetrenin binde biri, yüzde biri büyüklüğünde bir yerde milyarlarca protein nasıl doğru adreslere gönderiliyor yani değil mi? Bir kısmı hücrenin... Evet hiç şaşırmıyor. Yani hiçbir yanlış adrese gitmek diye bir şey yok. Hatalı olanlar hemen bulunuyor. Hatalı bir ürün varsa hemen yok ediliyor. Tanınıyor. O üretim aşamasında da hatalar tespit ediliyor. Hemen düzeltiliyor. Üretimden sonra hata olduğu tespit edilirse ortadan kaldırılıyor. Ama ortalığı da pisletmeden böyle hücreye zarar vermeden. O proteinlerin bir kısmı hücrenin dışına çıkıyor. Hormon oluyor diyelim. Başka organlara gidiyor. En ufak bir şaşırma yok. O yerini biliyor nereye gideceğini.
Bunun gözü yok, kulağı yok, aklı yok, fikri yok. Yani kapkaranlık yer. Yapacağı mükemmel işi bize verseler yapamayız yani. Değil mi? Orada bir sentezlenme oluyor, bir şey oluyor. Biz burada laboratuvar kurmamız lazım. Kursak da bir baştan öğrenmemiz lazım. Öğrensek de becermeye çalışmamız lazım. Yani böyle profesörün yapamayacağı işi yapıyorlar. Bir de karanlıkta yapıyorlar. Bunların akılları, şuurları yok. Ama ortada mükemmel bir şuur var. Ve mükemmel bir sonuç var. Bunu yapan Allah. İnşallah.
Evet. Bir ayet okuyabilir miyim?
Tabii.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Bu bir Kur'an mucizesi. Dağların hareket ettiği hakikaten bilinmiyordu. Bulutların sürüklenmesi gibi diye benzetiyor Allah. Bu da son 20. yüzyılda ortaya çıkan bir bilimsel gerçek. 1400 sene önce Kur'an mucizesi olarak var. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Bakın her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan. Hakikaten hücreye bakıyorsunuz öyle protein düzeyinde öyle, genler düzeyinde öyle. burada mesela gördük değil mi? O yapılan işlem aslında çok kompleks bir yapıyla muhatap olduğumuzu gösteriyor. Bir minnacık çekirdeği alınıyor, yerine başka bir çekirdek konduğu zaman o hücre o canlının özellikleriyle üremeye başlıyor ve aynısı oluşuyor o canlının. Bu bilginin, o yapının mükemmelliğini gösterir değil mi? Evet. Kusursuz olarak aynısı çıkıyor maşallah. Evet. Nereye baksak Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Mesela kuantum. Kuantum fiziği bugün hakikaten 20. yüzyılda ortaya çıkan bu bilimdeki ilerlemeler, atomun yapısı, kuantum fiziğindeki ilerlemeler, maddenin bambaşka bir yapısı olduğunu, düşünülenden farklı olduğunu, yani materyalizmdeki madde iddiasının tamamen geçersiz olduğunu ortaya koydu. Bunu en doğru şekliyle ortaya koyan dünyada hocamız olmuş hakikaten. Değil mi? Hayalin Diğer Adı Madde kitabında, Kuledeki Küçük Adam, Matrix Felsefesi gibi kitaplarında ki yüzlerce kitabının son bölümünde maddenin ardındaki sır bölümü vardır. Orada hocamız değil mi maddenin gerçek mahiyetinin ne olduğunu anlatır. Yani dışarıda var ama aslında biz ulaşamayız. Bu bir algıdan ibarettir. Değil mi? Allah'ın bizim için yarattığı algılar bütününde ki bunu biliyoruz biz. Dışarıdan gelen fotonlar, dışarıda ışık yok. Foton ışık değil zaten yani. Böyle dışarıda bir aydınlık, renk, parlaklık yok. Kapkaranlık var. Fakat o kapkaranlık bizim beynimizin içindeki fotonlar elektrik sinyaline dönüştürülüyor. Gözün görevi budur. Göz görmez. Gözün görevi dışarıdan gelen fotonları elektrik sinyallerine çevirme durağıdır. Bir ara duraktır. Elektrik sinyalleri kapkaranlık beynin içerisinde o kablonun ucundaki ayrı bir göz tarafından görülür ve parlak, renkli, aydınlık bir dünya görürüz. Şimdi hocamız bunu dünya çapında anlattı hakikaten.
30 yıldır anlatıyor.
Evet, yani. 30 yıldır maşallah.
23 yıldır eserlerinde var. Bütün ilk eserlerinden beri vardır bu konu zaten. Evet.
Evet. Hatta bilim adamlarına da hem kitapları gitti, hem bilgilendirme evet. şeklinde böyle. Ve bundan sonra bu bilinen gerçekleri, tabii bunlar teknik gerçek bir kere yani bilimsel bir gerçek bu söylenenler. Bunu da bilim adamları hakikaten kavramaya başladılar. Ve bunun böyle olduğunu teyit ediyorlar. Bakın bununla ilgili bir filmimiz var. Bakın filmde güzel bir anlatım var aslında bu bakımdan. Hı hı. Her nasılsa bu hiçbir şeyden her şey meydana geldi diyor. Bundan da beyaz kuantum hiçlik diye başlıyor. Bakın şöyle diyor, başlangıçta her şey hiçbir şey değil, pardon şöyle biraz durdurursak aslında. Ne durmuyor? Evet, başlangıçta her şey hiçbir şey değil diyor. Her nasılsa bu hiçbir şeyden, bakın hiçlikten, yokluktan her şey meydana geldi. Şimdi bu çok önemli bir cümle, zaten böyle başlıyor film. Bundan da beyaz kuantum, hiçlik, madde, enerji, uzay, zaman, bilinç, zihin ve ahlakçılar ortaya çıktı. Bakın bu hiçlikten, yokluktan madde, enerji, uzay, zaman, bilinç ortaya çıktı. Nasıl olur da bilinçli olmayan bir şey, beyin gibi maddesel bir şey, deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirebilir? Çok önemli bir soru değil mi? Nasıl olur da bilinçli olmayan bir şey, beyin gibi, yani bilinçli olmayan bir madde, beyin gibi maddesel bir şey, deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirir? İşte bu sorunun cevabı zaten bütün konuyu aydınlatıyor. Evet, devam edelim. Bir kere bilinçli bir gözlemcinin bakmasıyla var olduğunu söylüyorlar her şeyi özetle. Yalnızca bilinçli varlıklar gözlemci olabilir diyor. Yani bilinçli bir varlık olduğunda bir şey vardır diyor. Bu çok önemli. Şimdi devam ediyor. Tanım, milyonlarca ve milyonlarca küçük kütleli enerji ve ışık, fotonlar ve elektronlar. Onlar izafiyet ve kuantum mekaniğine göre, bakın hiç var olmayan, hayali üç boyutlu katı dünyayı meydana getiriyorlar. Bitti. Yani değil mi? Söylediği çok net açık. Hocamızın söylediklerini tam teyit ediyor.
Bakın. Fizikçi bunlar.
Evet, fizik. Bunlar dünya çapında bilim adamları tabii. Tanımış bilim adamları. Bu teknik bir gerçek zaten. Bunlar diyor üç boyutlu, hiç hayali, gerçekte var olmayan katı dünyayı meydana getirirler diyor. Yani aslında şunu söylüyor tabii. Bir bilinçli varlık var ve onun algıları var. Algılar var ama her şey algı düzeyinde var inşallah. Allah'ın yaratmasıyla var. Yani konu bu zaten. Yani bu bilimin vardığı, geldiği ilerlemeler, kuantum fiziği değil mi? Fizikteki ilerlemeler 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda geldiğimiz nokta, maddenin aslında zihnimizin içerisinde var olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Yani dışarıdaki aslına hiçbir zaman ulaşamadığımızı. Onu söylüyor zaten. Yani bilinçli bir varlık olması gerekir ki diyor. Algılayan varsa vardır anlamında. O da işte bakın Kur'an'da bize bildirilen insanın ruhu. Çünkü biz biraz önce dedik yani bu görüntü dışarıda ışık yok, renk yok. Değil mi? Üç boyutlu canlı bir görüntüyle muhatabız. Aynı zamanda sesler duyuyoruz değil mi? Müzik olarak duyuyoruz, konuşma olarak algılıyoruz. Dışarıda ses var mı? Yok. Dışarıda hava moleküllerinin titreşimleri var.
Frekanslar.
Tabii çok açık bir gerçek bu yani. Atomların çarpması, kulaklarına çarpması var. Kulakları da atomlardan zaten yapılı. Kulak duymaz. Kulağın görevi bu hava titreşimlerini, hava moleküllerinin titreşimlerini elektrik sinyallerine çevirir. Beynin, kapkaranlık beynin içerisindeki ses de yoktur beynin içerisinde. Sadece elektrik sinyalleri yol alır ve duyma merkezine geldiğinde orada duyan, kablonun ucunda o elektrik sinyallerini getiren kabloların ucunda duyan bir iç kulak vardır. O duyan kulak, o kulaktır. İşte o ruhumuz.
Evet.
Bakın hocamızın Darwinizmin açması ruh kitabı var. Bu Darwinizmi ve materyalizmi yerle bir eden bir gerçek. Bu her şeyin üstünde inşallah. Değil mi? Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhu insanın. Bu Kur'an'da bildiriliyor. Ama diyor Allah size az bir bilgi verilmiştir. Yani insanın kavrayabileceği şekilde olmadığını bildiriyor. Yani insana sınırlı bir akıl verilmiş çünkü.
O da Allah'tan. Ya bir kere varlığını hisseden, var olan herkes kendisinin ruhunu hissediyordur. Yani et, kan, damardan ibaret olmadığını biliyor değil mi? Yani mesela seviyor, hissediyor, işte değerlendirme yapıyor, farkına varıyor, şuuru var. Yani bunları bir şeyin icra ettiğini kendisi hisseder. Değil mi? Yani ruhunu evet. Olduğunu bilir yani. Ruhu varsa insan ruhunun olduğunu bilir. O Allah'ın ruhu. Cenab-ı Allah ayette bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırım. İnsanı biz yarattık ve ona ruhumuzdan üfledik diyor. Yani Allah'ın varlığının en büyük kanıtlarından biridir. İnsanın ruhunu hissetmesi, bilmesi inşallah.
Evet Allah Kur'an'da şimdi görüntüden bahsettik. Algılardan bahsettik. Görüntüyü ve algıyı kendisinin yarattığını bildiriyor açık. Bu net olarak bildiriliyor Kur'an'da. Çok açık bir şekilde inşallah. Bu ayetlerden okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik kurtuluş bağışladı. Çünkü o elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Enfal suresi 43. Bakın hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Kim gösteriyor? Allah değil mi? Allah söylüyor kendisini evet. Gösterdiğini. Karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Bakın gözlerinizde az gösteriyor. Kim gösteriyormuş? Allah. Değil mi? Çok açık. Yani Allah'ın gösterdiği görüntüyle muhataptır insan. Ama görüntü yaratan Allah'tır. Çok açık bir şekilde bildiriliyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Yani kime dilerse istediği görüntüyü Allah istediği şekilde yaratıyor. Dilediği şekilde. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve süslü gösterilmiştir. Allah nasıl dilerse bakın öyle gösteriyor. Allah inkarcı bir topluluğa hidayet vermez. Tabii bundan şu anlam çıkıyor. Allah'ın her şeyi çepeçevre kuşattığını, değil mi? Her yeri, her şeyi kapladığını biz anlıyoruz. Yani bir çarpık inanç oluyor ya bazen böyle. İşte insanın kendisi var, madde mutlak olarak var, haşa. Allah maddenin de dışında, uzayda bir yerde insanı bir kere yaratmış, haşa. Yarattıklarının ne yapacağını bilmiyor, haşa. Ve seyrediyor gibi Bu evet. Yani bu şirk düşüncesi zaten Kur'an'a tamamen aykırı. Allah tek güç sahibi, tek ilah olduğunu çok açık bir şekilde bildiriyor Kur'an'da.
Tabii inşallah. Rüya çok güzel bir delil değil mi?
Evet.
Yani gözümüz açık değil, hiçbir şeyimiz kendimizin farkında değiliz. Gözümüz kapkaranlıkta bir hayat yaşıyoruz. Değil mi? Yani orada bir şeyler görüyoruz ama gözümüz yok. Gözümüz kapalı o sırada. Nasıl görüyoruz peki? İşte Allah gösteriyor. Öyle görüyoruz. Gözümüz açıkken de Allah gösteriyor. Ama bu tabii dünya bir imtihan yeri olduğu için onu öyle zannedemeyebiliyor bazı insanlar. Allah da Kur'an'da onu açıklıyor inşallah.
Evet, rüya hakikaten her gün bir delil yani. Bu çok açık değil mi? İnsanın çok üzerinde düşünmesi gereken bir delil. Yani yatağınızda yatarken yeni insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yepyeni ortamlar, sertlik var, sıcaklık, soğukluk var. Güneşi görüyorsunuz, ısınıyorsunuz
spor
değil mi?
Yapıyorsunuz falan.
Konuşuyorsunuz, sinirleniyorsunuz bazen o insanlarla. İtiş kakış oluyor falan. Değil mi? İşte renkler var, görüntü var, dokunma var, tad alma var, koku alma var. Hepsi var. Bütün algılarınız var ve mükemmel olarak var. En ufak bir eksiklik yok değil mi? Çok sorsan, açık bir şey hissediyor. Tabii. Tabii rüyada sorsanız insan ne der? Yani bunlar gerçek mi diyor. Ne demek der? İşte der tutuyorum ben bunu. Demek ki Lenin'e sorsanız mesela Lenin maddenin mutlak var olduğunu da diyalektik materyalizm Allah haşa yaratıcı yoktur diye savunuyor. Hatta diyor ki maddenin gerçeğini diyor öğrenmeye başlarlarsa diyor elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız. Sakın uzak durun bundan diyor. Dine kayarsınız diyor. Yani iman edersiniz diyor. Bakın diyor maddenin bu materyalizmden uzakla.
Gerçeği zaten kendisi savunuyor.
Efendim?
Gerçeği kendisi savunuyor bu şekilde.
Tabii söyleyerek. Elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız diyor. Sakın diyor aman girmeyin bu konulara diyor. Ama bu bilimsel bir gerçek işte değil mi? Bunu bilen biri o zaman yani çok açık bir şekilde Allah'ın yarattığı ruh olarak varız. Ve ruha Allah'ın görüntüleri yarattığını zaten biraz önce ayetlerde de gördük. Dolayısıyla tabii Allah'ın sonsuz hafızasında madde var. Fakat biz aslına hiçbir zaman ulaşamayız. İnsan Allah'ın görüntüleriyle muhataptır. Budur yani kendisi için yaratılan değil mi? Görüntüyü, hayatı, kaderi yaşar. Kader de, hocamız bunu açıkladı, çok önemli konu. Allah'ın, bir kere Allah bütün boyutlardan münezzehtir, bütün eksikliklerden münezzehtir. Allah katında zaman, mekan yoktur. Zamanı ve mekanı Allah insan için yaratmıştır. Yani insan bu eksik olduğu için bu boyutlarda yaşadığına inanır, yani iman eder. Çünkü Allah'ın üstün yaratma sanatıyla yaratılmıştır ama konunun gerçeği anlattığımız gibi. Aslında mutlak anlamda zaman yoktur tabii. Allah sonsuz hayatımızı zamanın tek bir anın sonsuzda biri kadar bir anda yaratıp bitirmiştir. Bakın tek bir anın sonsuzda biri kadar yani zamanın hiç olmadığı bir anda bitirmiştir, yaratıp bitirmiştir. İnsan hafızasında bu hisse yani zaman algısıyla muhataptır. O da şudur. Mesela hafızamızda bilgiler var. Buraya girerkenki bilgimiz var. İşte çocukluk lise bilgileri oluyor. Ortaokul, ilkokul değil mi? 5-6 yaşındaki halinizin bilgileri. Bu bilgiler arasında kıyas yaparak zaman geçme hissine kapılır. Yani hocamız bu örneği vermişti daha önce. Bir kere vurduk. Bir daha vurduk. Bakın iki tane ayrı olay var. Ve bu olayın sıraya dizilmesinden zaman geçme hissine kapılıyor insan. Şöyle olsaydı ki öyle rahatsızlıklar var hakikaten böyle çok nadir de olsa. İnsan hafızasını hiçbir şey tutamasa, yani hafızasını kaldırsa Allah, zamanda durur onun için, zaman yoktur artık. Hafızasında kıyaslayabileceği hiçbir bilgi olmadığı için onun için artık zaman bitmiştir. Zaman geçme hissi kalkar ortadan, algısı kalkar. Demek ki algı zamanda ortaya çıkıyor ve göreceli olduğu da Kur'an'da bildiriliyor zaten.
Tabii şimdi onlar, haşa Cenab-ı Allah ayette buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler diyor. Yani Allah'ın sonsuz güç ve kudretini anlayamıyorlar nasıl olduğunu. Mesela desek ki şuradaki kamera 1 milyon sene burada çalışacak, duracak, açık kalacak. İşte biz geleceğiz, biz gideceğiz, öleceğiz, başkaları gelecek. Burada yaşanan her şeyi kaydedecek. Olur mu diyorsun buna mesela? Olur diyor yani çünkü pili var, kaseti var. Değil mi? Her şey kaydedilebiliyor. Mesela belgesel çekiliyor. Kaydediliyor 1 milyon sene edilir. Onu hafızasına her şeyi alabiliyor da 1 milyon sene içinde milyarlarca insan konuşsa burada etse hepsini hafızasına alabiliyor. Allah, onların hepsini yaratan Allah. Kameraları da, insanları da, ses gücünü de, algı gücünü de. Allah onların, işte bütün onları hafızasını almaya muktedir değil mi? Güç sahibi değil mi? İşte Allah sonsuz güç ve kudret sahibi. Allah o bütün hafızaların hepsinin toplamından daha hafız. Hafız ismi var Allah. İnşallah ahirette hepsini gösterecek bize, yani hepsinin hafızasını nasıl, bütün yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı gösterecek.
Evet.
Başladım. Allah sonsuz hıfza sahip. Mesela onu takdir edince ancak insanlar anlayabiliyor. Kaderde de öyle, yani sonsuz zaman algı biçimi olduğu için maddeye bağımlı. Allah da maddeye bağlı değil, zamana da bağlı değil dolayısıyla. Allah'ın o sonsuz gücünü takdir edebilince anlıyor insanlar. Kader o zaman içinde yaşananlarla alakalı bir konu. Allah haşa, biz bir şeyi yapacağız, bileceğiz de Allah onu bilemeyecek mi? Haşa, öyle bir şey olabilir mi? Sonsuz güç, kudret sahibi, her şeyi yaratan Allah tabii ki her şeyin bilgisine sahip olacak. Kader o, yani Allah'ın her şeyi sonsuzda bilmesi, evet, ve yaratması inşallah.
İnşallah. O zaman tabii şu çok net ortaya çıkıyor. Her şey ancak Allah'ın izniyle gerçekleşir. Çünkü Allah yaratıp bitirmiştir. Mesela bizim için gelecek değil mi olmuş oluyor? Yani yaşamadıklarımız, hafızamızda olmayan bilgiler, henüz verilmemiş olan bilgiler bizim için gelecek olmuş oluyor. Örneğin ahiret hayatımız değil mi? Allah Kur'an'da ahiret, yani bizim için gelecek olan ahireti bazen gelecek zamanda, bazen geçmiş zamanda, bazen şimdiki zamanda anlatır. Allah katında zaman olmadığı için bizim hafızamızda olmayan bilgi bizim için gelecektir. Mesela tabii bundan çok net olarak şu anlam çıkıyor. Allah'ın dilediğini, biz bizim için yarattığı kaderi yaşıyoruz. Dolayısıyla da her şey ancak Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Bakın, Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet saatinin ilmi ona döndürülür. Onun ilmi olmaksızın hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Bakın, onun izni olmaksızın hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Yani dünyada çıkan bütün meyveleri düşünün, tomurcuğundan Allah'ın izniyle çıkıyor. Başıboşluk, kontrolsüzlük yok, haşa. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Tabii. Şimdi hiç kimse Allah'ın izninin dışında ölemez. Ölümü yaratan Allah. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Bakın, karada ve denizde olan, yani her şeyi, bakterileri düşünün, insanları düşünün, diğer canlıları düşünün, bitkileri, Allah biliyor değil mi? O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yani şu an Afrika'nın bir yerinde düşen bir yaprak Allah'ın dilemesiyle düşüyor. Brezilya ormanlarındaki değil mi? Amazon ormanlarında yine Allah'ın dilemesiyle düşüyor. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Apaçık bir kitapta, yani yaratılmış ve bitmiş. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Yani başımıza gelen her şey Allah'ın izniyle oluyor. Bir ayette de Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Artık zaten çok açık değil mi?
İnşallah.
İnşallah. Hatta yapılan bazı deneyler vardı. Bunun böyle olduğunu gösterdi. Daha önce de bahsetmiştik böyle. Gelişmiş 70'li yıllarda yapılmıştı. Bu EEG denen bir teknikle, eski bir teknikle bakılmıştı. Şunu gördüler bütün deneklerde, bir hareket yapmak istediği zaman el kaldırma hareketi yaptırıyorlar. Özel bir saat düzeneği var. Burada saate kendisi bakıyor ama bildiğimiz saatlerden farklı, karar verme anını tespit ediyor. Yani ne zaman yapmak istiyor bunu, saati tespit ediyor, hareketi gerçekleştiriyor. Hep şunu gördüler, çok ilginç. Karar verme anından yarım saniye önce bir beyinde harekete geçirilmiş olduğunu. Defalarca tekrarlandığı halde hep bu sonuç çıktı. Başkaları da tekrarladı, yine aynı sonuç. Bunu 2008 yılında tekrarladılar. Nature'da yayınlandı. Daha gelişmiş bir teknik kullandılar. Fonksiyonel MR tekniği diye, hareket yapılan bölgeyi MR tekniğiyle gösterebiliyorlar. Dolayısıyla çok net, yani bu elektrik dalgasını daha ölçmeden, daha ilk hareket değişiklik başladığı anda tespit edilen bir teknik bu. Şunu gördüler, karar verme anından 7 saniye önce beyinde harekete geçiliyormuş.
7 saniye.
7 saniye önce. Yani insan şunu zannediyor değil mi mesela, böyle kararı ben veriyorum, sonra beyinde harekete geçiliyor, o hareket oluyor diye. Öyle olmadığını bakın bilim de gösterdi. Önce beyinde harekete geçiriliyor, sonra karar, sonra hareket.
Çok manidar.
Evet, çok manidar. Yani evet, buna da ihtiyaç yok çünkü Allah Kur'an'da net olarak bildiriyor. Ve bilimsel gerçeklerden de bu anlaşılıyor net bir şekilde inşallah.
Evet inşallah.
Evet.
Sebebimiz var.
Tamam. Evet inşallah.
Tekrardan birlikte olacağız sevgili izleyenler.